أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. والذين يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. Sure Nisa ayet 15-16. Nisa suresinin ilk ayetleri aile problemlerini gündeme alır ve onlara çözümler getirir. Yetimler, yetimlerin malları, yetim kalan kız çocuklarıyla kadınlarla evlenmek, onların hak ve hukuku, miras, mirasta kız çocuklarının ve erkek çocuklarının ve kadınların hakları, hukukları ve bu arada mirasta diğer kimselerin de hak ve hukukları gündeme getirilmiş surenin ilk ayetinden bu ayete kadar. Okuduğum ayetler ise aile hayatında istenmeyen bir olayla karşı karşıya kalan Müslümanlara bir çıkış yolu yahut bir çözüm. Şüphesiz ki Allah Müslümanların iffet ve hayalarını korumalarını gaybta görünmez bir alemde de ki bir hanımın kocası yahut bir kocanın hanımı her zaman birlikte yaşantılarını devam ettirmezler. Birbirlerinden ayrı kaldıkları zaman da, yani birbirlerinden kayıp oldukları anda da kendilerinin hukukunu, yani iffet, namus ve haya hukukunu korumaları gerekiyor. Asla bir erkek ya da bir kadın evli bulunduğu eşinin dışında bir başka kadın ya da bir başka erkekle beraber olamaz. Buna hakkı yoktur. Allah bunu Mekke'de indirdiği ilk ayetlerde dahi söylemiş. O gün Mekke'de indirdiği ayetlerde ahlaki, imani ve vicdani boyutunu özellikle Müslümanlara duyurmuş. Medine'de indirdiği surelerde ve ayetlerde ise bunun kural ve kaidelerini de topluma oturtmuş. İşte Müslümanlar Medine'ye göç etmişler. Bundan sonraki hayatları Medine'dedir. Bu ayetlerden şunu da anlıyoruz. Müslümanlar toplumda yalnız yaşamıyorlar. Müslümanların yaşadığı toplumda Müslüman olmayanlar da var. İşte Medine'de Yahudiler ve iman etmemiş Evs ve Hazreç kabilesinden müşrikler, iman ettikten sonra imandan vazgeçen ama mümin görünen münafıklar. Medine bir anlamda bütün dünyanın da bir bileşimi. O toplumda, o Medine'de insanlar hep mümin değiller. İnsanlar hep Allah'ın emir ve yasaklarına tamı tamına uyan kimseler de değiller. Müminler içinde dahi ara ara Allah'ın yasaklarına düşen ve Allah'ın haram kıldığı bir işi işleyen kimseler de bulunuyor. Ve sonra dünya sadece Medine'den ibaret değil ve sadece Peygamberimizin bulunduğu o dönemden de ibaret değil. Kıyamete kadar dünya var olacak, varlığını devam ettirecek, Müslümanlarla birlikte bütün dünya bu hayatı yaşayacak ve Müslümanların da ahlaki özellikleri her zaman aynı olmayacak. Kaldı ki işte Medine'de dahi ahlaki yücelikler var olduğu gibi ahlaken Allahu Teala'nın istemediği bir konumu yaşayanlar da çıkıyor. Allah hepimizi güzel ahlakla ziynetlendirsin ve kendisi adına yaşayan bir hayat nasip etsin. Ne eşlerimiz, ne kendilerimiz, yani ne kocalarımız, ne hanımlarımız Allah'ın helal kıldığı bir hayattan, nikahtan vazgeçmesinler. Tadı, zevki, güzelliği hep helal yoldan arasınlar. Arayalım inşallah. Bu ayette ilk önce kadınlar, sonra erkeklerle ilgili bir değerlendirme var. Değerlendirme şöyle. Allah hepimizi korusun. وَاللَّاتِ يَئْتِنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ Topyekun topluma hitap ediyor Allah-u Teala. Çünkü Müslümanlar bir vücudun azaları gibi. Bütün Müslümanlar tek bir beden gibi. Müslümanların arasından, kadınlarınızdan şayet Allah'ın yasakladığı zina eylemiyle bir günah işleyenler olursa, Allah'ın yasakladığı zina hareketinde bulunanlar olursa, onlar hakkında festeşhidu aleyhinne erbaten minküm, onlar hakkında aleyhlerinde 4 tane şahit getirin. 4 tane şahit. Biz bu erkekle bu kadını zina ederken gördük derlerse, o zaman onların zina ettiklerine karar verin. Hatta Yahudilerden de bir kadınla bir erkeği zina etti diye Peygamber Aleyhisselam'a getirdikleri zaman Tevrat'ta bu nasıl ifade ediliyor diye sorulduğu zaman, Tevrat'taki ifadelerde şunun bulunduğunu söyledi Tevrat alimlerinden birisi. Yani bir erkekle bir kadının gerçekten birlikte olduklarını ve hayalen değil ya da varsayım değil, bu böyle olabilir değil. Hatta bir tabir var, şimdi iyice hatırlayamadım. İğne ile ipin birbirine girmesi gibi, kadınla erkeğin cinsel organları birbirine girdiğini görürlerse dört tane şahit, o zaman o kadın ve erkeğin zina suçu işlediğine karar verilmiş olacaktır. Aksi takdirde üç kişi böyle söylerse, dördüncü bir şahit de bulunmazsa, o üç kişiye iftira cezası verilir. Bu çok önemli bir konudur. Hiçbir kimseye böyle çok ulu orta bu adam zina etti, bu kadın zina ediyor gibi bir suçlama da yapılmaz ve bu söz de ortaya atılmaz. İşte o kadın ve erkeğin zina ettiğine dair dört tane şahit aleyhlerine getirirseniz ve onlar da fe'in şehidu şahitlik ederlerse, evet biz bu kadın ve erkeği gördük ki Allah'ın helal olarak Müslümanlara, insanlara lütfettiği bir hareketi bunlar haram olarak gerçekleştirdi, biz gördük derlerse, فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ, onları evlerde tutunuz, hapsediniz. Yani bir daha böyle bir eylemi yapabilecek fırsat vermeyiniz. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ, ölüm onlara gelinceye kadar, ev يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا, yahut Allah onlara bu konuda bir yol açıncaya kadar. وَالَّذَانِ يَئْتِيَانِهَا مِنْكُمْ, bu sefer erkeklere ne yapılacak? Sıra ona geldi. 16. ayet sure Nisa. Erkeklerinizden bu işi yapanlara gelince, فَاَذُوهُمَا, onlara eziyet edin. Onlara bu yapmış oldukları eylemin karşılığı biraz sıkıntı verin. Fe intaba, sonuçta erkekler ve kadınlar tövbe ederlerse ve aslaha, Allah'la barışırlar. Ya Rabbi bizi affet, bizi bağışla. Biz yanlış bir iş yaptık, biz bu işten vazgeçiyoruz derlerse, fe aridu anhuma, onlardan siz de vazgeçin. Artık ne eziyet edin onlara ne de hapsedin. Hayata yeni baştan dönmüş olsunlar. İnnallâhe kâne tevvâben rahîmâ. Allah tevvaptır, tevbeleri kabul edendir. Allah rahimdir, merhametlidir. Acıyandır. Bu ayetlerden daha sonraları Nur suresindeki ayetler nazil olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çağırdı insanları. 15. ayetin sonunda ev yec'alallahu lehunne sebila diyor ya Rabbimiz Teala, yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar, işte onları tutun, onların zina etmesine engel koyun demişti ya, işte geldi dedi Allah, onlar için bir yol açtı. Allah'ın onlara açtığı yol, bekar bakire ile zina ederse 100 değnek ve 1 yıl sürgün, evli evli ile zina ederse rejim, yani öldürme, taşlama şekliyle öldürme dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Biraz önce bir Yahudi kadınla bir Yahudi erkeğin de aynı suçla geldiği zaman da Yahudi alimi sorduğunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aynı şeyi söylemişti. Böylece Tevrat'taki bir uygulama tekrar Medine'de yeni baştan gündeme gelmiş oldu. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sordu o Yahudi alimine, Tevrat alimine. Peki siz Tevrat'ta böyle bir uygulama var da bu uygulamadan niye vazgeçtiniz? Çünkü Yahudiler o dönemlerde zina eden erkek ve kadın şahitlerle belirlenmişse bir erkeğe bindirilir ters olarak, yüzüne işte siyah miyah kömürlerle biraz kara çalınır ve böylece halk arasından geçirilir. Zina edenlere böyle ceza verilirdi. Peygamberimiz diyor ki siz niye Tevrat'taki bu cezadan vazgeçtiniz? O alim dedi ki, Tevrat alimi, hükümranlığımız bitti, yetkimiz kalmadı, bu cezayı uygulayacak bir gücümüz de olmadı, biz de bundan vazgeçtik dedi. Demek ki Yahudiler özgürlüklerini kaybedinceye kadar Tevrat'ı uyguladıkları bir dönemde daima bu yasayı uygulamışlar. Ki o zamanlar da zaten Müslüman idiler. Ne zaman ki Müslümanca bir tavır ve davranıştan Yahudileştiler, yani yeni bir dine döndüler, hükümranlıkları, özgürlükleri de kaybolmuştu, artık Tevrat'ın yasalarını uygulayamaz oldular. Hatta bu konuda İsa aleyhisselamı da zor duruma sokmak istediler Yahudi din alimleri. Zina eden bir erkek ve zina eden bir kadın getirdiler. Cezası ne bunun dediler. Şüphesiz ki İsa aleyhisselam da Tevrat'ı uygulamakla görevli bir peygamberdi. Tevrat'taki cezayı da biliyordu. Ama içinde bulunduğu ortam İsa aleyhisselamın onlara o cezayı uygulayacağı bir ortam değildi. Dünyada egemen bir devlet vardı. O devletin bir eyaletinde, o eyaletin bir şehrinde İsa aleyhisselam hayat sürüyordu. Yetki tamamen müşrik egemen güçlerdeydi ki o dönemin hakim olan devleti Roma idi. Bütün Akdeniz kıtasına hakim idiler. Roma'nın egemen olduğu bir kentte İsa aleyhisselam Roma yasaları karşısında bir zina cezasını uygulayamazdı. Buna da gücü yetmiyordu. Zaten kendisine çok az sayıda insan iman etmişti. Yahudiler onun bu konumunu bildiklerinden dolayı onu sıkıştırmak istediler. Acaba İsa Allah'ın yasasını mı diyecek, yoksa toplumda egemen olan devletin yasasını mı diyecek, hangisini uygulayacak diye. Eğer Allah'ın yasasını derse ve uygulatırsa, bir adamı, hatta iki adamı öldürmek suçundan Roma İsa'yı sorgulayacak ve onu öldürecek, cezalandıracak. Yok, Roma'nın yasasını uygulamak isterse İsa aleyhisselam, bu sefer bir peygamber olarak Allah'ın dini dışında bir hüküm vermiş olacak ki bu olmaz. Böylece onun peygamber olmadığını yayacaklar ve iddia edecekler Yahudiler. İsa aleyhisselam dedi ki, toplandı bütün Yahudi alimleri ve insanlar, bu suçu işlemeyenler bu iki suçluyu taşlasınlar dedi. Yahudiler birer birer, alimleri de uzaklaştı oradan ve böylece ne o iki kimseyi İsa aleyhisselam öldürmüş oldu, ne de İsa aleyhisselam Allah'ın hükmünden başka bir hüküm vermiş oldu. İşte Yahudilerin ve Hristiyanların Tevrat'ı ve İncil'i bırakıp tamamen kendi heva ve heveslerine göre bir hayat yaşadığı bir ortamda, zaten müşrik Arapların hiç mi hiç kural kaide tanımadığı bir ortamda, Allah ilk önce Nisa suresindeki bu ayetleri indirdi ve toplum çok serbestti zaten. Kılık kıyafette de serbestlik vardı. İnsanlar bedenlerini örtmüyorlardı. Kadınlar istedikleri şekilde giyinebiliyorlardı. Hatta en aşırı şekliyle ifade edecek olursak, Hac döneminde ya da diğer zamanlarda Kabe'yi çıplak olarak tavaf ediyordu erkekler ya da kadınlar. Böyle bir ortamın beraberinde getireceği cinsel hayatın ne olacağını düşünün. Ve toplumun böyle bir ortamdan yavaş yavaş Allah'ın istediği bir ortama gidebilme yolunda ilk ayetler bunlar oluyordu ve daha sonra Nur suresindeki ayetlerle Peygamber aleyhissalatü vesselam konuyu Müslümanlara aktarmış oldu ve Medine'de bu ayetler böylece uygulanır oldu. Allah ve Resulü yani İslam suçun fazlasıyla gündemde tutulmasından memnun değiller. Hatta bir Müslümanın suçunu Allah örtmüşse o Müslümanın o suçu açıklamasını bile Peygamberimiz pek hoş görmüyor. Ve daima Müslümanlardan işledikleri bir günahtan ve suçtan sonra tevbe etmelerini istiyor Allah-u Teala. İşte burada büyük bir suç, şirkten sonra en büyük günah sayılabilen bir zina suçundan sonra dahi Allah-u Teala, eğer onlar tevbe ederlerse artık onları suçlamayın, onlardan vazgeçin, onlar Allah tevvaptır, rahimdir diyerek Müslümanları daima tevbeye ve istiğfara yönlendirir. Ve gerçekten şirk dahil bütün büyük günahlardan daima Allah'a dönüşle kurtulmak mümkündür. Ve Allah-u Teala'nın istemediği ve yasakladığı bir eylemi, bir hareketi, bir suçu işleyen bir Müslüman da şu duyguyla hareket etmeyecek. Artık ben bir suç işledim, ben bir günah işledim. Bu günahım beni cehenneme götürür, ben bir daha cennete gidemem, bir daha Allah'ı memnun edemem dememeli. Hangi günah içinde olursa olsun insan, ya Rabbi beni affet, beni bağışla, ben bir daha bu günaha düşmeyeceğim dediği an bilsin ki, bilelim ki Allah günahları bağışlayandır, Allah affedendir ve Allah o af ve bağışla Allah'a yönelen kimseye güzel yollar açandır. İşte zina suçundan sonra da Rabbimiz hemen tevbeyi gündeme getirmesi fe in taba ve aslaha, eğer tevbe ederler ve Allah'la barışırlar, bir daha bu yanlış işe düşmemeyi hedeflerlerse fe aridu anhuma, artık onlardan elinizi çekin, innallahi kâne tevvâben rahîma, Allah tevvaptır, tövbeleri kabul edendir, rahimdir, merhamet edendir derken 17. ayet surenisa İnnemet tevbe alallah, muhakkak ki Allah'a yapılan ve Allah'ın kabul ettiği tevbe şudur. Lillezine ya'melune su'e bi cehaletin, bir kimse bilgisizce, cahilce bir kötülük işlemiştir. Ya da ise bir Müslüman bile bile inadına Allah'ın yasakladığı bir yanlışa gitmez. Sümme yetubune min karibin, hemen arkasından tevbe etmiştir. İşte kim hemen bilmeden hata ile işlemiş olduğu bir günahtan sonra eğer tövbe ederse fe ulaike yetubullahu aleyhim, onların tövbelerini Allah kabul eder. Ve kânallahu alimen hakima, Allah alimdir, Allah hakimdir. Bilen de Allah'tır, hüküm sahibi, hikmet sahibi de Allah'tır. Verdiği hükümde en doğru hükmü veren de Allah'tır. Sure Nisa ayet 18. Ama şöyle bir tövbe kabul edilmiyor. Veleyseti tevbetu lillezine ya'melune seyyiat, kötülük yapan bir kimsenin şu tövbesi kabul değildir. Sürekli kötülük yapıyor. Zina ise zina, hırsızlıksa hırsızlık, faiz ise faiz, adam öldürme ise adam öldürme, zulüm ise zulüm. Sürekli hayatı böyle gidiyor ve hayatı süresince bu işlerden vazgeçmiyor. Hatta ta ki اِذَا حَدَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتِ, onlardan birine ölüm yaklaşıyor ve tam ölme anı gelince kale dedi ki اِنِّي تُبْتُ الْاَنَ, işte şimdi tövbe ettim. Böyle diyen kimsenin tövbesi makbul değildir ve Allah katında kabul edilmeye layık bir tövbe değildir. Bir de وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ, kafir olarak ölen kimselerin de dönüşü, tövbesi, tövbe değildir. Artık ölüp giderken, ölmeden önce ya da kabrinde ya da dirildikten sonra aman ya Rabbi beni affet, ben dönüyorum, ben vazgeçiyorum gibi cümleler ve tövbe sözleri Allah katında tövbe sayılmıyor. Ülâike âtednâ lehum azâben elîmâ, İşte onlar için biz acıklı, elim bir azap hazırladık der Rabbimiz Teala. Ama hayatta olduğu sürece bir Müslüman, güçlü ve kuvvetli olduğu sürece, iradesi var olduğu sürece, seçim ve seçenek hakkı olduğu sürece, günahı ne olursa olsun, hangi günahtan vazgeçip, başta en büyük günahlar küfür ve şirk, sonra zina, faiz, adam öldürme, hırsızlık, soysuzluk neyse diğer günahlar. Hangisinden ya Rabbi ben bu günahımdan vazgeçtim, vazgeçiyorum, bir daha beni bu günaha düşürme dediği an Rabbimiz Teala bunun tövbesini kabul ediyor. Hatta bu kimse bu tövbeden sonra bir daha günah işlese, yine bir daha ya Rabbi ben bilemedim, ben yapamadım, ben yine bu günaha düştüm, beni affet derse yine Rabbimiz Teala yine tövbeleri kabul ediyor. İblis kıyamete kadar Müslümanların kanında dolaşmak, Müslümanları azdırmak üzere Allah'tan izin alıyor, yetki alıyor. Allah da gün batıdan doğuncaya kadar, insana ölüm gelinceye kadar tövbe kapısını açık bırakıyor. Daima kulları tövbe ederlerse onların tövbesini kabul edeceğim diyor. İşte bir tarafta iblisin saptırması, bir günah işleyen bir kimseye artık sen cehennemliksin, Allah senin dönüşünü kabul etmez diyerek azdırması devam ederken, öbür tarafta da Allah-u Teala diyor ki, ey kendi nefislerine günah işlemekle zarar vermede haddi aşan kullarım, Allah'a yönelin, Allah'tan af ve afiyet dilenin, Allah'tan bağış dilenin, bilin ki Allah günahların hepsini bağışlar, Allah'tan ümit kesmeyiniz diyor. Sure Nisa ayet 19. Ya eyyühellezine amenu, la yahillu leküm en terisün nisae kerha. Ey iman edenler, kadınlara, hanımlarınıza zorla mirasçı olmanız helal değildir. Kadının babasından kendisine kalan malları olabilir, anasından kendisine düşen malları olabilir. Daha önce evlenmeden kendisinin helal yoldan mal ve mülk edinmesi mümkün olabilir. Ayrıca evlendikten sonra evlenme karşılığı erkeğinden, kocasından kendisine mihir de verilecektir ve bu mihrede sahip olmuş olabilir. Böylece kadının bir ekonomik gücü var olmuş demektir. Erkeklere diyor ki Allah-u Teala, hanımlarınızın, kadınların kendilerinin mallarına zoraki sahip olmaya çalışmanız ve onların elinden alıp o mallarını yemeniz size helal değildir. Ve la ta'duluhunne litethebu bi ba'di ma ateytumuhunne illa. Onlara vermiş olduğunuz mihirden, maldan bir kısmını elde etmek üzere kadınlar üzerine de baskı uygulamayınız. Erkek illaki diyor, şu benim verdiğim mihri bana tekrar geri ver. Mihrin sahibi kadındır. O erkek nikah karşılığı o mihri ona vermiştir. Asla o mihirde erkeğin bir hakkı yoktur. Erkeğin gerek kendisi hakkında, gerek hanımı hakkında, hanımları hakkında, çocukları hakkında yedirme, giydirme ve rızkını getirme sorumluluğu vardır. Kadının bu sorumluluğu yoktur. Kadın zengin olsa dahi malı konusunda erkeğine gönül rızasıyla bir şey vermediği sürece erkeğin o mala sahip olma hakkı yoktur. Erkek kendisi gidecek, mal mülk edinecek, çoluk çocuğunun, eşinin rızkını, kendinin rızkını çalışıp çabalayıp bulacak. Ama bir erkek ki karısına baskı uyguluyor, illaki benim vermiş olduğum mihri tekrar bana iade et ve birlikte harcayalım diyor. Buna hakkı yok. İlla ancak en yetine bir fahişetin mübeyine. Kadın Allah korusun apaçık bir fuhşiyatla yani zina ile gelirse yani eşinin nikahına ihanet eder de Allah'ın yasakladığı başka birisiyle ilişkide bulunursa, o zaman o kimse eşine vermiş olduğu mihri tekrar almaya hak kazanır. Aksi takdirde hiçbir zaman hanımının böyle bir günahı olmadığı sürece hanımına vermiş olduğu mala yahut hanımının daha önce elde ettiği mallara sahip olma yetkisi de yoktur, harcama yetkisi de yoktur. Ve âşirûhunne bil maruf. Ey erkekler, hanımlarınıza karşı çok iyi muamelede bulunun. Onlara güzel davranın. Onlarla muaşiretiniz iyi olsun, birlikteliğiniz güzel olsun. Hatta ve hatta fe'in kerihtumuhunne, onlarda bazı kereler hoşlanmadığınız bir davranış görseniz dahi, fe'asa en tekrahu şey'en, umulur ki o hoşlanmadığınız davranışlardan da ve yec'alallahu fihi hayran ketira, Allahu Teala size birçok hayırlar verebilir. O bazı davranışlarından hoşlanmadığınız hanımlarınızdan Allah size çocuklar verir, oğullar verir, kızlar verir, torunlar lütfeder. O hanımınızla siz cenneti kazanırsınız. Evet, o hanımınızın bazı kereler hoşlanmadığınız davranışları olabilir ama sizi haramdan sakındırıyor, sizi harama düşmekten koruyor, bütün varlığını size sunmuş, bütün varlığıyla sizi memnun etmeye çalışıyor. İnsandır, yani bir insanın kendisinden bütünüyle memnun olduğunu bile düşünmek mümkün mü? Şöyle bir düşünelim, kendi hayatımızda nice hoşlanmadığımız davranışlarımız var. Hanımlarda da hoşlanmadığımız davranışlar var diye onlardan kurtulmak ya da onlara zulmetmek gibi bir hakka erkekler de sahip değildir. Kadınlar da aynı şekilde kocalarının hoşlanmadıkları birkaç davranışlarından dolayı onları dışlamak ya da onlardan ayrılmak gibi bir hakları olmasa gerek. Bu hayat böyle gider. İyilikler var, güzellikler var ve bunun beraberinde getireceği çok hayır var düşüncesiyle Müslümanlar güzelce aile hayatlarını devam ettirirlerse ve Allah'ın kendilerine sunduğu hak ve adalet ölçülerine göre hayır da yürürlerse aile hayatları da düzgün olur. Düzgün olan bir aile ortamında fertlerin hayatı da şüphesiz ki güzel gider ve Allah'ın razı olduğu bir hayat onları kaplamış olur. Huzurlu ailelerin oluşturduğu toplumlar da şüphesiz ki dünyayı güzel yaşayacaklardır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا